Ayrım 21. Sayfa 676. Müttefiklerin Moskova'da yaptığı açıklama. Batı demokrasileriyle Sovyetler Birliği arasında yapılmakta olan askeri görüşmeler Ağustos'un ortasında tam bir çıkmaza girmişti. Uyuşmazlık daha çok Polonyalıların yüzünden çıkmıştı. Hatırlanacağı gibi yavaş giden bir gemiyle Leningrad'a gelen İngiliz-Fransız askeri heyetleri Ağustos'un 11'inde Moskova'ya varmıştı. Görevinden alınan Mr. Strong, Rus başkentinden ayrılalı zor ve tatsız bir iş olan Rus görüşmelerini generallerle amirallere bırakalı tam bir hafta oluyordu. Strong, 20 Temmuz'da İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na yolladığı bir raporda bu işe utanç verici bir tecrübe demişti. Sovyet Marşalı ortaya bir takım kesin sorunlar atmıştı. Polonya'nın ne yapacağını tayin eden herhangi bir anlaşma var mıydı? Savaşın patlaması halinde İngiltere, Fransız ordusunu ne kadarlık bir askeri kuvvetle takviye edecekti? Belçika ne yapacaktı? Bu sorulara verilen cevaplar çok kesin değildi. Dumenk, Polonya'nın planları üzerinde herhangi bir bilgisi bulunmadığını söyledi. General Haywood, İngiltere'nin savaşın ilk aşamalarında ilk ağızda 16 tümeni hizmete hazır duruma getirmeyi, sonradan da ikinci ağızda 16 tümen daha vermeyi düşündüğünü söyledi. Voroshilov hemen savaş patladığı takdirde İngiltere'de şu anda ne kadar asker bulunduğunun açıklanmasını isteyince Haywood şu cevabı verdi. Şu anda İngiltere'de 5 muvazzaf ve bir de motorize tümen var. Bu Fasavya sayı çarpışmalar başlar başlamaz batıdaki saldırganın karşısına 120 tümen çıkaracağını söyleyen Ruslar için bir sürpriz oldu. General Dumenk ise Rusların Belçika konusundaki sorusuna Fransız askerlerinin çağrılmadıkça Belçika'ya girmeyecekleri ama Fransa'nın herhangi bir çağrıya cevap verecek durumda olduğu cevabını verdi. Bu cevap Moskova'da görüşmelerde bulunan askeri heyetlerin önüne önemli bir sorun çıkardı. İngilizlerle Fransızlar bu soruna cevap vermekten kaçınıyorlardı. Marşal Voroshilov hem ilk toplantıda hem de 14 Ağustos'ta yapılan önemli oturumda asıl sorunun Almanlarla savaşacak Sovyet askerlerine Polonya'nın kendi topraklarından geçme izni verip vermeyeceği olduğunu direnerek belirtmişti. Eğer Polonya bu izni vermeyecek olursa müttefik Almanya'nın Polonya'yı çarçabuk istila etmesini nasıl önleyebileceklerdi? Özellikle ayın 14'ünde şunu sordu. İngiliz ve Fransız genelkurmayları Kızıl Ordu'nun düşmanla ilişki kurmak üzere Polonya'dan özellikle Vilna geçidinden ve Galiçya'dan geçebileceği düşüncesinde midirler? Bütün iş buradaydı. Seitz'in Londra'ya çektiği telgrafta da belirttiği gibi Ruslar ana sorunu şimdi ortaya attılar. Askeri görüşmelerin başarıya ya da başarısızlığa ulaşması siyasi görüşmelerin başlangıcından beri bütün zorluklarımızın temelinde yatan bu soruna bağlıdır. Yani Sovyetler Birliği'nin komşuları bu ülkeye karşı ancak çok geç kalındığı zaman kaldırabilecek bir çeşit boykot halinde bulundukları sürece bu ülke ile nasıl yararlı bir anlaşmaya varılabilecektir? Bu sorunun ortaya atılması halinde ki elbette atılacaktı, Amiral Drake'e işin nasıl çözümlenebileceğini gösteren bir talimat verilmişti. Gizli İngiliz evrakı arasında açıklanan bu talimat, bugün okunduğu zaman inanılmayacak kadar basit gelir insana. Amiral Drake'in Polonya ve Romanya'nın mümkün olan işbirliği planlarını bile reddedeceklerini göz önünde tutarak ileri süreceği fikirler şunlar olacaktır. Polonya ile Romanya'nın istilası bu devletlerin görüşlerinde büyük bir değişiklik yapacaktır. Bundan başka Almanya'nın Rus sınırına kadar bir mevzi alması Rusya'nın çok zararına olacaktır. Bu bakımdan Polonya ile Romanya'nın istilası halinde her iki ülkeye yapılacak yardıma ait planların hazır olması Rusya'nın kendi çıkarınadır. Eğer Ruslar, İngiliz ve Fransız hükümetlerinden Polonya, Romanya ya da Baltık devletlerine Sovyet hükümeti ya da Genelkurmay'ı ile işbirliği konusunda bir teklif sunmalarını isteyecek olurlarsa, heyet bu konuda hiçbir taahhüde girişmeyecek, sadece hükümetle danışılacaktır. Ve danıştılar da. 14 Ağustos oturumunda Voroshilov sorularına dosdoğru cevaplar verilmesini istedi. Kesin ve kaçamaksız cevaplar verilmeden, dedi, askeri görüşmelerin devamı yararsızdır. Sonra şunları ekledi. Sovyet askeri heyeti bu kadar açık olarak başarısızlığa mahkum bir teşebbüse katılmayı kendi hükümetine tavsiye edemez. General Gamelin, General Dumenke Paris'ten verdiği talimatta Rusları bu konudan uzaklaştırmasını istedi. Ama onlar kolay kolay uzaklaşacak gibi değillerdi. 14 Ağustos tarihli toplantı, General Dumenke'in sonradan bildirdiğine göre çok dramatik geçti. İngiliz ve Fransız delegeleri köşeye sıkıştırıldılar ve böyle olduğunun kendileri de farkına vardılar. Konuyu başka yere çevirmek için ellerinden geleni yaptılar. Drex ile Dumenke, Polonyalılarla Romanyalıların saldırıya uğrar uğramaz Ruslardan yardım isteyeceklerinden emin olduklarını söylediler. Dumenke, bu devletlerin Mareşal'dan yardım isteyeceklerine inandığını söyledi. Drex, bu devletlerin Sovyetlerden yardım istememesinin imkansız olduğunu bildirdi ve sözlerine pek de diplomatça olmadığı anlaşılan bir şekilde şunları ekledi. Eğer gerektiği zaman yardım istemeyecek olurlarsa ve istila edilmelerine göz yumarlarsa, o zaman Alman vilayeti olmayı kabul etmişler demektir. İşte hiç istemedikleri şeydi bu Rusların. Çünkü o zaman Nazi orduları Sovyet sınırına dayanmış olacaklardı. Voroshilov, amiralin bu kötü cevabına bir mim koydu. Son olarak bizim tedirgin İngiliz-Fransız temsilcileri, Voroshilov'un siyasi sorunlar ortaya attığını, kendilerinin ise bu gibi sorunlarda yetkili bulunmadıklarını söylediler. Drex, Sovyet hükümetinin bu konuyu Polonya'nın kendisine sormasını tavsiye etti. Rus heyeti de bunun siyasi bir sorun olduğunu kabul etti. Ancak bu sorunu İngiliz ve Fransız hükümetlerinin Polonyalılara sormasını ve Polonyalıları doğru yola getirmek için onlara baskı yapması gerektiğini bir daha belirtti. Bu sırada Almanlarla bir takım işlere giriştiklerine göre Rusların Fransız-İngiliz temsilcilerine karşı tutumlarında iyi niyetle davrandıkları söylenebilir miydi? Yoksa Amiral Drex'ten başka İngiliz ve Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın da sonradan düşündüğü gibi Ruslar Polonya'ya asker sokmayı yalnızca Hitler'le pazarlığa girişip girişemeyeceklerini anlayıncaya kadar görüşmeleri uzatmak için mi istiyorlardı? Burada zamanın çok önemi vardır. Molotov, Ribbentrop'un Moskova'ya gelmesi için Nazilerin yaptıkları teklifi 15 Ağustos günü akşamı aldı. Teklifi kesin olarak kabul etmedi ama Rusya'nın Almanya ile bir saldırmazlık paktı imzalaması konusunda ilgilenebileceğini üstü kapalı olarak anlattı. Tabii böyle bir paktın imzası halinde Fransa ve İngiltere ile askeri ittifak görüşmelerine girişmek gereksizdi. Bu kitap yazarının bütün araştırmalardan çıkardığı sonuca göre Voroshilov, Ağustos'un 14'ünde Sovyet askerlerinin Almanları önlemek üzere Polonya'ya girip girmeyecekleri konusunda sorduğu soruyu kaçamaksız cevap istediği sırada Kremlin hangi tarafa katılacağına daha karar vermemişti. Ama önemli noktayı aydınlatacak Rus belgeleri ne yazık ki yayımlanmamıştır. Ama ne olursa olsun Stalin'in son kararını 19 Ağustos günü öğleden sonra verdiği anlaşılıyor. İngiliz ve Fransız kaynaklarından anlaşıldığına göre Batılı müttefikler başlangıçta Sovyet askeri heyetinin görüşmeleri iyi niyetle sürdürdüğüne, işi çok ciddiye aldığına inanıyorlardı. İki günlük kurmay konuşmalarından sonra elçi Seitz Londra'ya çektiği bir telgrafta Rus askeri şeflerinin işe sıkı sıkıya sarılır gibi göründüklerini bildirdi. Bunun sonucunda Amiral Drex'e verilmiş olan çok yavaş gidilmesi talimatı değiştirildi ve 15 Ağustos'ta İngiliz hükümeti askeri görüşmelerin olabildiği kadar erken bitirilmesi için Dumanki desteklemesini Drex'ten istedi. Gizli askeri bilgileri Ruslara bildirmesi konusunda konulmuş olan sınırlar kaldırıldı. İngiliz amiraline ilk verilen talimat, görüşmelerin uzatılması olduğu halde Başbakan Daladier'e, General Dumanke, Rusya ile olabildiği kadar erken bir askeri anlaşmaya varması için şahsen talimat vermişti. İngilizler verilecek bilgilerin Almanlara sızmasından korktukları halde Dumanke, görüşmelere başlandığının ikinci günü Fransız ordusunun gücü üzerinde kendi deyimiyle Ruslara çok gizli bilgiler verdi ve Sovyet heyeti üyeleri de toplantı biter bitmez verilen bilgileri unutacaklarını vaat ettiler. Drex ile Dumanke, Polonya sorununu nasıl cevaplandıracakları üzerinde hükümetlerinden 3 gün boşu boşuna talimat beklediler. Sonra Dumanke, Ağustos'un 17'sinde Paris'e şu telgrafı çekti. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği askeri bir pakt istiyor. Bizden özlü taahhütleri bulunmayan bir kağıt parçası istemiyor. Marşal Voroşlov kendisinin önemli saydığı soruna cevap verildiği takdirde bütün problemlerin kolayca çözüleceğini söyledi. Dumanke, Varşova'yı Rus teklifini kabule razı ettirmeye Paris'i zorluyordu. İngiliz ve Fransız hükümetlerinin Sovyet askerlerinin Almanları durdurmak üzere Polonya toprağına girmelerine Polonya'yı razı etmek için hiçbir şey yapmadıkları hakkında o sırada yalnız Moskova'da değil bütün Batı başkentlerinde yaygın olan inancın tersine Londra ve Paris'in bu konuda oldukça ileri gittikleri ama yeterince ileri gitmedikleri son yayımlanan belgelerden anlaşılıyor. Polonyalıların ise inanılmayacak bir budalalık yaptıkları yine bu belgelerden anlaşılmaktadır. Ağustos'un 18'inde İngiliz ve Fransızlar Polonyalıların gözlerini açmak için Varşova'da ilk olarak teşebbüse geçtikleri sırada Polonya Dışişleri Bakanı Beck, Fransız elçisi Leon Noel'e Rusların hiçbir askeri değeri olmadığını söyledi ve Polonya Genelkurmay Başkanı General Stachiewicz de Kızıl Ordu'nun Polonya'da harekata girişmesinde bir yarar görmediğini bildirerek Dışişleri Bakanı'nın görüşünü destekledi. Ertesi gün hem İngiliz hem Fransız elçileri yeniden Beck'i gördüler ve kendisini Rus teklifine razı etmeye çalıştılar. Polonya Dışişleri Bakanı hemen bir şey söylemedi. Ancak ertesi günü kendilerine resmi bir cevap vereceğini vaat etti. Varşova'daki İngiliz-Fransız demarşı ayın 19'undan önce Paris'te Fransız Dışişleri Bakanı Bonnet ile İngiliz maslahatgüzarı arasında yapılan bir görüşmenin sonucuydu. Hitler'in baş yardakçısı Bonnet şimdi Polonya'nın inatçılığı yüzünden Rusya ile olan ittifakını kaybetmekten korkuyor ve İngiltere'de buna biraz şaşıyordu. Bonnet maslahatgüzara şunları söylemişti. Rusya ile yapılan görüşmeler Polonya'nın inadı yüzünden kesilirse felaket olur. Bir Alman saldırısı halinde kendilerine yapılacak tek etkili yardımı Polonyalıların reddetmesi hiç doğru değil. İngiltere ile Fransa'dan bu yardımı reddeden Polonya'yı savunmak için savaşa girmesi istenirse her iki hükümet de çok zor duruma düşer. Madem ki öyleydi, durumun öyle olduğu da şüphesizdir. Neden İngiliz ve Fransız hükümetleri bu kadar önemli bir zamanda Varşova'da Polonya'nın üzerine son bir baskı yapmadılar ve yalnızca Polonya hükümeti Rus yardımını kabul etmediği takdirde İngiltere ile Fransa'nın Polonya'ya yardım etmek üzere savaşa girmekte bir yarar görmediklerini söylemekle yetindiler. Resmi İngiliz-Polonya karşılıklı güvenlik anlaşması daha imzalanmamıştı. Varşova'nın Rus yardımını kabulü bu paktın bir şartı olarak kabul edilemez miydi? Lloyd George, 3 Nisan'da Chamberlain'ın Polonya'ya tek yanlı bir garanti verdiği açıklandıktan 4 gün sonra avam kamerasında İngiliz hükümetinden böyle bir şart koşmasını istedi. Eğer Rusya'nın yardımı olmadan bu işe girişiyorsak bir tuzağa düşüyoruz demektir. Rusya Polonya'ya ordu gönderebilecek tek ülkedir. Böyle muazzam bir teşebbüse girişirken neden önceden Rusya'nın da katılmasını sağlamadığımızı bir türlü anlamıyorum. Polonyalıların Rusları ülkelerinde istememeleri yüzünden Rusya buna razı olmuyorsa böyle bir şartı ileri sürmek bize düşerdi ve Polonyalılar da kendilerine başarılı bir yardım edebileceğimiz tek şartı kabul ettikleri takdirde sorumlu kendileri olurlardı. Paris'te 19 Ağustos'ta İngiliz maslahat güzağı ile yapılan görüşmede Bonnet bunu teklif etmişti. Ama Londra hükümeti kendi deyimiyle böyle bir manevraya kızdı. Chamberlain ile Halifax bu kadar ileri gidemezlerdi. 20 Ağustos günü sabahı Polonya Genelkurmay Başkanı Varşova'daki İngiliz askeri ataşesine Varşova'nın Sovyet askerlerinin Polonya'ya girmesini hiçbir surette kabul edemeyeceğini bildirdi. Ve o akşam Beck de İngiliz-Fransız teklifini resmen reddetti. Aynı akşam Halifax, Polonya Dışişleri Bakanı'na kararını yeniden düşünmesini Varşova'daki elçisi aracılığıyla bildirdi. Polonya'nın izlediği politikanın Moskova'daki askeri görüşmeleri mahvettiğini şiddetli bir dille belirtti. Ama Beck, dediğim dedik diyordu. Fransız elçisine topraklarımızın yabancı askerler tarafından ne şekilde olursa olsun kullanılması konusunda herhangi bir görüşme yapılmasını kabul etmiyorum dedi. Bizim Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile askeri bir anlaşmamız yok. Böyle bir anlaşmaya da ihtiyaç duymuyoruz. Başbakan Daladier, Fransız Kurucu Meclisi önünde 18 Temmuz 1946 günü yaptığı konuşmadan anlaşıldığına göre, Polonya hükümetinin körü körüne inat etmesinden usanarak konuyu kendi eline almaya karar verdi. Polonyalılara yeniden başvurarak gerçekçi olmalarını istedikten sonra 21 Ağustos sabahı General Dumanke bir telgraf çekti ve elde edebileceği en iyi şartlarla ve yalnız anlaşmanın Fransız hükümeti tarafından tasdik edilmesi kaydıyla Rusya ile bir anlaşma imzalaması için kendisine yetki verdi. Fransız elçisi Paul-Émile Nagier'in sonradan anlattığına göre Bonnet de bu sırada elçiye talimat göndererek Almanların Polonya'ya saldırması halinde Sovyet askerlerinin Polonya'dan geçmesini Fransa'nın prensip olarak kabul ettiğini Rus hükümetine bildirmesini istedi. Ama boş bir jestti bu yalnızca. Çünkü her şeyden önce Polonyalılar buna razı olmuyorlardı. Ve sonra da yukarıda gördüğümüz gibi Rus-Alman pazarlığı alıp yürümüştü. Dumenk, Daladier'in telgrafını ancak 25 Ağustos günü akşamı aldı. Ertesi günü akşamüstü Ribbentrop'un Moskova'ya hareketi arifesinde telgrafı Voroshilov'a sunduğu zaman Sovyet Marşalı durumdan şüphelendi. Voroshilov, Fransız hükümetinin Rus ordularının Polonya'dan geçmelerine izin veren bir askeri pakt imzalamaya yetkisi bulunup bulunmadığını Dumenk'ten sordu ve bu yetkiyi görmek istedi. Dumenk böyle bir şey gösteremedi. Sonra Voroshilov, İngiltere'nin bu konuda ne düşündüğünü ve Polonya onayının alınmış olup olmadığını öğrenmek istedi. Hep dikenli konulardı bunlar ve Dumenk de yalnızca bu konularda bir bilgisi olmadığını söylemekle yetindi. Ama ne soruların ne de cevapların artık o sırada bir gerçekliği kalmamıştı. Hem sorular ve hem de cevaplar için çok geçti artık. Ribbentrop Moskova'ya doğru yola çıkmıştı. Seyahat bir gece önce açıklanmış ve amacı da şöyle belirtilmişti. Nazi Almanya'sı ile Sovyetler Birliği arasında bir saldırmazlık paktı imzalanacaktı. Fransız generaline karşı gerçekten bir sempati duyduğu anlaşılan Voroshilov, temasların bitmek üzere olduğunu generale kibarca söyledi. "Bir şeyden korkuyorum," dedi. "Fransızlar ve İngilizler siyasi ve askeri görüşmeleri çok uzattılar. Bu yüzden bu sırada bir takım siyasi olayların çıkmasını önleyemedik." Bir sabah önce 21 Ağustos günü sabahı askeri delegelerin yaptığı toplantıda Voroshilov kendisiyle arkadaşlarının sonbahar manevralarında bulunacaklarını ileri sürerek görüşmelere belirsiz bir süre için ara verilmesini istedi. İngiliz-Fransız delegeleri böyle bir gecikmeye itiraz edince Mareşal şu cevabı verdi. Sovyet heyetinin isteği her üç taraf silahlı kuvvetlerinin askeri işbirliği örgütü üzerinde anlaşmaktı ve hala da anlaşmaktır. Almanlar ile ortak bir sınırı olmayan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Fransa'ya, İngiltere'ye, Polonya'ya ve Almanya'ya yardım edebilir. Ancak askerlerine Polonya ve Romanya topraklarından geçme hakkı tanınmalıdır. Sovyet askerlerine Polonya ve Romanya topraklarından geçme izni verilmedikçe Sovyet kuvvetleri İngiliz ile Fransa hükümetlerinin ve genelkurmaylarının heyetlerini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne gönderirken bu kadar ilkel bir sorun üzerinde heyetlerine nasıl olup da gereken talimatı vermediklerini bir türlü anlayamamaktadır. Bu davranış yalnızca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile ciddi ve sıkı bir işbirliği yapmak istediklerinden şüphe edilebileceğini gösterir. Mareşal'ın kullandığı askeri mantık doğruydu. Fransız ve özellikle İngiliz hükümetinin bu konuda verilecek bir cevabı bulunmaması da korkunçtu. Ama aynı mantığın 21 Ağustos günü yani Voroshilov'un Stalin'in 19 Ağustos'ta aldığı karardan haberdar olmamasına imkan bulunmadığı bir sırada bütün öteki sözlerle birlikte kullanılması biraz aldatıcı olmuştur.